Ayrım 19, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 213. 4. kısım. Babam sobaya yakın yerine oturmuş, Hidayet Bey'i de karşısındaki koltuğa buyur etmişti. Mutfaktan görünen annemin elinden Gülseren fırlayıp kahve tepsisini aldı. Hidayet Bey bu gece hanımefendiye çok zahmetler ettik diye konuştu kahvesini alırken. Albay cigarasını yakmaya uğraşıyordu. Gülseren onun kahvesini yanındaki masaya koyduktan sonra cigarasını yakmasına yardım etti. Annem de mutfağın kapısını çekip gelip oturdu. Kahvesini aldı Gülseren'den. Dikkat ediyordum. Hidayet Bey'in yüzüne alaycı bir gülümseme gelmişti. Ama yine de babama dikkatli dikkatli bakıyordu. Yanılmamıştım. ''Nedir şu Menderes'in tarihsel suçu?'' demek istiyordu. Başbakanı bağışlamak eğilimi içindeydi. Hep şaşıyordum bu tutumuna. Tam bu sırada albay size şöyle biraz eskilerden başlasam canınızı sıkmış olur muyum diye sordu. Hidayet Bey telaşla doğruldu. ''Rica ederim Nazif Beyefendi, buyurun. Sözünüze, sohbetinize doyum olmuyor.'' Bu sözleri Hidayet Bey bu kez içtenlikle söylemişti. Beni bir daha şaşırttı. Albay Nazif Naztepe şöyle bir iki yakasına yine bizlere ayrı ayrı baktı. Cigarasının külünü tabloya silktikten sonra ağır ağır konuşmaya başladı. ''Tarih tekerrür eder diye bir söz vardır. Gençliğimden beri bu söze aklım yatmazdı. Söyleyenlere kızardım, cahillik derdim. Ne var ki şu geçen 1959 yılına gelince bu söze yine de pek inanmadıysam da birazcık hak verir oldum. 1914'te Dünya Savaşı patladığı sırada harp okulunda öğrenciydim. O yıl gerek biz asker öğrencilerin gerekse bütün ordunun ne demek, bütün milletin kalbini kıran herkesi tarifsiz kederler içinde bırakan bir olay meydana geldi. Bu olaya biz askerlik tarihinde Sarıkamış kuşatma manevrası deriz. Aralık ayında harp patlarken Kafkasları elinde tutan Çar ordusunun komutanı General Bergman saldırıya kalkmış, Rus askerleri Köprülü'ye dek gelmiş dayanmıştı. Çar ordusu burada Hasan İzzet Paşa'nın komutasındaki 3. ordumuzun önünde yenildi. Dikkatinizi çekerim, bu savaş kışın en soğuk aylarında oluyor. Çekilen Çar ordusunu izlemek için ya da bu orduya yüklenmek için Hasan İzzet Paşa baharı beklemeyi, ordusunu hazırlayıp güçlendirmeyi, eksikleri tamamlamayı uygun gördü. Böyle bir durumda böylesine bir karar almak için ordu komutanı filan olmak gerekmez. Biz o zamanki harp okulu öğrencileri bile hep birlik İzzet Paşa baharı beklemeli dedik. Bütün öğretmen komutanlarımız da bizimle şaka ettiler. Ha şunu bileydiniz dediler. Ne var ki o sıra Osmanlı Devleti çoktan Almanya'nın emrine girmişti. Türk Genelkurmayı da Alman generallerinin yönetimindeydi. Bizim Genelkurmay 2. Başkanlığını General Bronsart von Schellendorf Hazretleri, Harekat Başkanlığını Feldman, İstihbarat Başkanlığını da von Tovenay almıştı. Almanlar daha savaşın başında Ruslara karşı kendi doğu cephelerinde hafiflemek, halklarının ve askerlerinin moralini yükseltmek için şimdi burada sayılması çok uzun nedenlerle Türklerin Ruslara hemen bir savaş kazanmasını istiyorlardı. Ünlü İttihatçı Enver Paşa Genelkurmay Başkanı, Harbiye Nazırı, aynı zamanda başkomutandı. Ama o sırada damadı Hazreti Şehriyari olmuş muydu şimdi anımsayamayacağım. Bizi nasıl savaşa soktuğunu, Göben-Breslau gemileri sorununu bir yana bırakalım. Enver Paşa nedenleri de bir yana tepeden tırnağa Almancıydı. Bizim kurmaylar Almanların niyetini hemen anladılar. Enver Paşa'ya rapor üstüne rapor vermeye başladılar. Aman İzzet Paşa'yı saldırıya zorlama bahardan önce diye. Ne var ki Enver bir kez Almanlarca şartlanmıştı, kimseyi dinlemiyordu. Zaten bir komutan olarak temkinsiz, tedbirsiz olduğu bütün sonraki eylemlerinden de ortaya çıkmıştır. Bu sorun o sıralar iyice yüreğime işlediği için ne adları ne de tarihleri unuturum. Enver Paşa Hazretlerini tutabilene aşk olsun. O sıra artık adı Yavuz olan Göben zırhlısına 6 Aralık 1914'te atladığı gibi soluğu Trabzon'da aldı. Oradan da Erzurum'a geçip 19 Aralık'ta Bronsart ve Feldman'ın fikirlerini gerçekleştirdi. 3. Ordu'ya saldırı emrini verdi. Ordunun 9. ve 10. kol orduları güçlü bir sol kanat kurup dağların karına, tipisine daldılar. Binbaşılıktan çok çabuk başkomutanlığı atlayan bu beceriksiz paşanın buyruğu ile Sarıkamış dolaylarında Allahu Ekber dağlarının tipisi karı içinde 3. ordu kas katı dondu kaldı. 75 bin Türk gencinin hesabını Enver Paşa hiçbir zaman Türk ulusuna verememiştir. Giderek tarih önünde de verememiştir. Çünkü harbiye nazırı olarak kararı kendisi almış, başkomutan olarak da savaş buyruğunu kendisi vermiştir. Sırası gelmişken bir noktaya değinmek isterim. Kurtuluş Savaşı sırasında kaçtığı Rusya'dan Enver Paşa ille Anadolu'ya dönmek istedi. Büyük Millet Meclisi'nin içindeki hacıları, hocaları damat paşa olarak elde edecek, eski İttihatçı namuslu Mustafa Kemal'den yana kişilerin kafasını karıştıracak, Mustafa Kemal'in kurduğu Kurtuluş Ordusu'nun yönetimini ele alacaktı. Enver Paşacı İttihatçılar çok uğraştılar bu iş için. Mustafa Kemal'e düşman olmacasına. Ne var ki Mustafa Kemal Enver'in çapını, niyetini çok iyi biliyordu. Anadolu'ya gelirse Kurtuluş Savaşı'nı bile yitirebilirdik. Ona bir karşılık verdi Mustafa Kemal. Paşa Hazretleri dedi, Anadolu'ya gelirseniz önce ulusa Birinci Dünya Savaşı'nın hesabını vermek zorundasınız. İşte Enver bu söz ve eylemin altından kalkamadı. Bağnaz İttihatçıların İzmir suikastına dek dayanan Mustafa Kemal düşmanlığı aslında bu yüzdendir. Kaç kez savaş içinde bile Mustafa Kemal'i öldürmeye kalkıştılar. Neyse konuyu dağıtmayalım. Sözü Menderes'e getirmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Almanların yerine İkinci Dünya Savaşı'ndaki Amerikalıları koyun bizim için. Bu konudaki ayrıntılara girmeyeceğim. İsmet Paşa'nın tarih bizi İkinci Dünya Savaşı'na sokmama sevabını yazacaktır. Amma ve lakin Menderes'in giderek Celal Bayar'ın Kore'ye gönderdiği Tugay'ımızın günahını da yazacaktır. Kunuri'de şehit düşen evlatlarımızın hesabını başta Menderes, Celal Bayar ne bize, ulusa, ne tarihe karşı verebilir. Kore'ye asker göndermek için, savaşa girmek için Büyük Millet Meclisi'nin onayı bile alınmamıştır. Bunların Enver Paşa gibi 1878'in intikamını Ruslardan alacağız gibisine askerlere, ulusa söyleyecekleri sudan sözleri bile yoktu. Üstelik Kunuri savaş alanında sevgili dostlarımız Amerikalılar sıkışınca bize haber vermeden sağımızı solumuzu düşmana bırakarak kaçmışlardı. Askerlerimiz, komutanlarımız büyük bir kahramanlık göstererek, çok şehit vererek çemberi yarıp çıktılar. Kunuri savaş alanında kalanlar Menderes'in yakasını ruzu mahşerde de bırakmayacaktır. Albay Nazif Tınaztepe birdenbire susuverdi. Sanki yüreğindeki acı yüzüne vurmuştu. Kapkara diri gözlerini bir sis perdesi örtmüştü. İki parmaklı sol elini seyrek kır saçlarının üstünde dolaştırdı. Zihninden Allahu Ekber dağlarını, Kore'nin bir süre önce haritalarda günlerce izlediği Kunuri bölgesini geçirdiğinden emindim. Babamın her zaman kılı kırk yararak yurt sorunlarını dikkatle incelediğini, izlediğini bildiğimden böylesine konuşması benim için doğaldı. Salonu alan derin sessizlik onun böylece konuşması, özellikle Hidayet Bey'i son derece şaşırttığını doğruluyordu. Bir süre önce karşı yakaya bir pazar günü Hasip Bey'in evine birlikte gitmiştik. Babam Cahit'e geçmiş olsun demek istiyordu. Hasip Bey'in evinde de böylece yurt sorunlarının tartışılması, konuşulması akşama değin sürmüştü. Hasip Bey babamın bütün ricalarını dinlememiş, dönüşte bizi iskeleye değin geçirmişti. Vapura bindiğimizde albay aferin demişti. Bu delikanlı petrol mühendisini beğendim, kendisini iyi yetiştirmiş. Amerikalılar beynini yıkayamamış. Ben yaşım gereği gençlerle pek ilişki kuramıyorum. Eğer sizin içinizde böylesine düşünebilen bilgili gençler çoksa Türkiye'nin geleceğinden çok çok umutlanırım. Ben de iki yakamdaki züppelerden sonra Cahit ve arkadaşları ile tanışınca çok şaşırdım. Hem de sevindim baba karşılığını vermiştim. O gün bugündür albay sık sık bana Cahit'i arkadaşlarını sorar durur. Uzunca sessizliği Hidayet Bey en sonunda bozabildi.
Çok haklısınız albayım. İşin bu yönünü hiç düşünmemiştim. Biz hükümetin tutumunu sadece iktisat yönünden eleştirip duruyoruz.
Nazif Bey şöyle bir Hidayet Bey'in yüzüne baktı.
Askeri, askerliği memleketin iktisat politikasından uzak tutmak çok güçtür. Ordu budala üçkağıtçı politikayı hiçbir zaman bağışlamaz. Kunuri'de bir Amerikan tümeninin canını kurtarmak için savaş alanında aldatılıp yalnız bırakılan, ölüme bırakılan Türk askerleri için Sayın Menderes Amerikalılardan kaç para almış ola? Hem de Türkiye'ye yardım adı altında. Türk ordusu parayla dövüşen ordu değildir. Zaten Amerika'nın aziz ve sevgili dostları Kore'de ona yardım için bir kutu ilaç yollarken bizim koca bir Tugay'la ne işimiz vardı dünyanın öte ucunda? Ne var ki ordular ulusun temsilcisi hükümetlerin emrindedir, verilen ödevi yapmak zorundadır. Yapılan işin sorumluluğu askerlerin değil hükümetlerindir. Tarihe karşı da hükümetler sorumludur. Yalnız bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bizim askerlikte bir kural vardır. Verilen emri koşulsuz yerine getireceksin. Haksız, yersiz, yanlış buluyorsan bu emri yerine getirdikten sonra soru sormak hakkındır. Ama aradan belli bir süre geçtikten sonra... Menderes'ten de bu işin hesabını tarih soracak elbette. Ama günün birinde ordu da soracaktır.
Lambanın ışığında bile babamın bu sözlerinden Hidayet Bey'in çok sıkıldığı belli oluyor. Yüzünün sarardığı görünüyordu. Sonunda dayanamadı, konuştu. Sesi boğuk boğuktu.
Ah be, bütün bunları bilmek, öğrenmek insana sonsuz bir acı veriyor Sayın Albayım. Sadece bizde mi? Bütün dünya bir sürü çıkarcı, akılsız, kendini beğenmiş budala politikacılarla dolu. Böyle yöneticilerin elinde ülkeler ya saldırgan oluyor ya da sömürge haline geliyor. Saldırgan ülkeler kendisini beğenmiş, sömürülen ülkeler sinmiş insanlarla dolup taşmakta. Çoğu düşünüyorum dalbayım, umutsuzluğa kapılıp diyorum ki, şu dünya yüzünde bir sürü hayvan türü var, bu türlerden biri de insan. Dünya yüzündeki insanlar da hayvan türleri gibi yaşayıp sürünüp gidiyorlar. Biz aklı erik hayvanlar olduğumuza göre hiç olmazsa yaşayabildiğimiz denli yaşayalım. Her şeye boş verelim. Felsefemiz bu olmalı. Ölen de ölünmez, gülen de gülünür diye bir söz vardır. İnsanın kaderi bu.
Nazif Tınaztepe birden oturduğu yerden doğruldu. Öfkelendiğini anladım. Ne ki kendisini tuttu. Hidayet Bey'e bir karşılık vermeden baktı kaldı. Gülseren söze girişmek istedi, o da vazgeçti. Ama o hiçbir zaman hiçbir söze kolay kolay karışmayan annem pat diye konuşuverdi. Bu işin yaşamanın kolay yakası Hidayet Bey değil mi ki öteki hayvanlardan farklıyız? Farklı, insanca yaşayalım. Bu denli umutsuzluğa kapılmayın.
Ah hanımefendiciğim, yüzyıllar boyunca insanlar hep hayvanlardan farklı, insanca yaşamak için savaşmışlar. Savaşanlar azınlıkta kaldıkları için bu savaş sürüp gidiyor.
Annem bir karşılık verecekti. Hidayet Bey fırsat vermedi, sözünü sürdürdü.
Biliyorum Hediye hanımefendi, bana vereceğiniz karşılığı biliyorum. Diyeceksiniz ki insanca yaşama savaşı da insan haysiyetine yaraşır. Bu sözünüze ne karşılık verebilirim? Elbette haklısınız diyeceğim. Savaşanları da kınamak aklımdan geçmez ama ben bıktım artık.
Gülseren amcasına çaktırmadan bana bir göz kırptı. Ne demek istediğini aşağı yukarı anlar gibi oldum. Sonradan doğruladı ya, amcam insanlık adına, yurt adına çok büyük savaşlar verdi de diyordu. İşte bu kızın böylesine sağduyusu beni kendisine bağlıyordu. Hidayet Bey cebinden küçük boy bir puro cigarası paketi çıkardı. Yerinden kalkıp babama ikram etti. Babam toparlanmıştı.
Bu bana pek sert gelmesin Hidayet Bey diye yumuşatmaya çalıştı. Bir deneyin bakalım albayım, beğenmezseniz basar söndürürsünüz, olur biter.
Kalktım purolarını yaktım. Hidayet Bey ağzından bir duman bulutu koyverdikten sonra ortaya konuştu.
Hani dostlarım, yakınlarım bir yana, insanlarla bir arada yaşamak da beni sıkmaya başladı. İnsana, insanlığa saygım vardı eskiden. Şimdikiler de bir hoyrat oldular, saygısız oldular.
Bu da Menderes'in marifeti diye birdenbire albay söze giriverdi. Osmanlı'dan beri bürokratlar, onların emrindeki küçük memurlar halkı ezmiştir. Atatürk elinden geldiğince halka yaklaştı, halka kendisini sevdirdi. Onun ölümünden sonra Osmanlı yöneticiliği yeniden hortladı. Atatürk'ün imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kütleyiz. Sen ben yokuz, biz varız. Köylü memleketin efendisidir gibi sloganlarını alaya aldılar. Yüklendiler halkın üstüne. İsmet Paşa'nın günahhanesine bunu da yazacağız. Ne oldu sonra? Menderes kurnaz adam, halkın bu bürokratlara karşı ezilmişliğini istismar etti. Özgürlükle, saygısızlıkla çorba edip halkı kışkırtan esnafın önüne koydu. Halkı oy için sömürmek özgürlüğün adına saygısızlık demekle mümkün oldu. Oysa bizim halkımız birbirini sever sayardı. Ne oldu sonunda? Köylerde demokratların kahvesi, halkçıların kahvesi diye insanlarımızı bile ikiye böldü. Akşamdan beri zaten Menderes'in saygısızlığını saya döke bitiremedik. Bu ortamda akıntıya kapılmış halktan birbirine saygı beklenir mi?
Babam iki kez ağzına götürdüğü elinde kalan puroyu tablaya bastı. Gülseren'e kızım bana biraz su diye rica etti. Gülseren yerinden fırladı. Hamdi Bey aklıma geldi. Eyvah, bizim birader albaya harp tarihi dersi vermeye kalkışır rakıyı içince demişti. Ne var ki iş tersine çıkmıştı. Hidayet Bey bu gece pek konuşamamıştı. Şimdi de suskun, sessiz, prosunu tüttürüyordu dalgın dalgın. Canı çok sıkkın görünüyordu. Onun bu sıkıntısını bir türlü çözemiyordum. Babama karşı Menderes'i savunamadığından mı, yoksa babam Menderes'in halini açık ve seçik ortaya koyduğundan mı? Üstelik Menderes'e karşı da görünüyordu. Her nehalse annem bu sıkıntılı havayı ortaya tavlayı çıkararak dağıttı. Albayla Hidayet Bey karşılıklı oyuna oturdular. Hidayet Bey yeniden neşelendi.
19. ayrımın sonu. Sayfa 220.